Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Anna Wiener'ın Uncanny Valley adlı kitabı 2020'de yayımlanan teknoloji sektörünün merkezine içeriden bakan bir anıdır. Wiener, New York'taki düşük ücretli ve belirsiz yayıncılık hayatını bırakıp San Francisco'ya taşınmasını, ardından girişim dünyasında geçirdiği yılları anlatır. Kitap, bir iş değiştirme hikayesinden fazlasıdır. Yazar, yüksek maaş, esnek çalışma ve dünyayı değiştirme vaadiyle parlayan Silikon Vadisi'nin gündelik dilini, güç ilişkilerini ve ahlaki kör noktalarını gözlemler, çalıştığı şirketlerin adlarını vermemesi dikkat çekicidir. Bunun yerine iş modellerini, çalışan profillerini ve kamuoyundaki konumlarını tarif ederek daha geniş bir sektör portresi kurar. Anlatının amacı, teknolojinin yalnızca yenilik üreten tarafını değil, bu yeniliğin hangi çalışma koşulları, eşitsizlikler ve abartılı beklentiler üzerinde yükseldiğini göstermektir. Wiener, hayranlıkla yabancılaşma arasındaki kendi konumunu da saklamaz. Bu nedenle kitap, hem Silikon Vadisi eleştirisi hem de ekonomik güvencesizlik karşısında yön arayan genç bir çalışanın kişisel kaydıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak yayıncılıktan girişim dünyasına geçiş. Ekonomik güvencesizliğin bir sonucu olarak anlatılır, Wiener'ın teknolojiye yönelişi yalnızca kişisel merak ya da Kaliforniya hayaliyle açıklanmaz. Kitapta New York yayıncılık dünyası, kültürel itibarı yüksek, fakat ücretleri ve gelecek vaatleri sınırlı bir alan olarak görünür. Bu arka plan önemlidir çünkü Silikon Vadisi'nin çekiciliği tam da burada güç kazanır. Girişimler, daha yüksek gelir, daha hızlı yükselme, daha rahat bir yaşam ve etkili bir iş yapma duygusu sunar. Wiener'ın kararını anlaşılır kılan şey, teknoloji sektörünün ideal bir seçenek olması değil, diğer seçeneklerin kırılganlığıdır. Böylece anı, çalışma hayatındaki seçimlerin çoğu zaman özgür tercihlerden çok ekonomik baskılarla şekillendiğini gösterir. Yazarın farklı girişimlerde çalışması, sektörün tek tip olmadığını da ortaya koyar. Yine de şirketler arasında ortak bir vaat vardır, büyüme ve dönüşüm. Bu vaat, çalışanlara hem maddi güvence hem de tarihin doğru tarafında oldukları hissini verir. Wiener zamanla bu hissin ne kadar koşullu olduğunu fark eder. Kitabın güçlü yanı, okuru teknoloji çalışanlarını dışarıdan yargılamaya çağırmaması, onların neden bu dünyaya katıldığını somut biçimde açıklamasıdır. Bu açıdan anlatı, özellikle kültürel sermayesi yüksek ama gelir güvencesi düşük mesleklerden teknolojiye geçişin toplumsal mantığını görünür kılar. İkinci olarak, şirket adlarını gizlemek, tek tek kurumları değil, Silikon Vadisi'nin işleyişini hedef alır. Uncanny Valley'de şirketlerin doğrudan adlandırılmaması yalnızca hukuki ya da kişisel bir tedbir değildir. Wiener, bu yöntemle okurun dikkatini tekil markalara, kuruculara veya magazinsel ayrıntılara kilitlemekten kaçınır. Şirketleri iş modelleri, ürünleri, çalışanlarının dili ve piyasadaki itibarı üzerinden tanımlar. Sonuçta ortaya, belirli firmaların ifşasından çok, birbirini besleyen bir girişim ekosisteminin portresi çıkar. Bu yaklaşımın önemli bir etkisi vardır. Bir şirketin sorunlarını o şirketin birkaç kötü yöneticisine bağlamak zorlaşır. Yüksek değerleme beklentisi, sürekli büyüme baskısı. Yatırımcıların etkisi ve ürünü toplumsal sonuçlarından bağımsız görme eğilimi sektör çapında işleyen örüntüler olarak belirir. Yazarın gözlemci üslubu da bu yapıyı destekler. Ofis dili, toplantı alışkanlıkları, sosyal etkinlikler ve çalışanların birbirlerine anlattığı başarı hikayeleri. Resmi şirket söyleminden daha fazla şey anlatır. Adların yokluğu bazen okurda mesafe duygusu yaratabilir. Ancak bu mesafe, kitabın temel fikrine uygundur. Asıl mesele hangi şirketin ne yaptığı değil, teknoloji endüstrisinin kendisini kaçınılmaz ilerleme olarak sunma biçimidir. Wiener, anonimleştirme sayesinde bu anlatının tekrar eden kalıplarını daha görünür hale getirir. Böylece kitap, döneminin bir belgesi olmanın yanında, kurumsal kültürün dili üzerinden yapılan bir eleştiriye dönüşür. Üçüncü olarak, meritokrasi söylemi, eşitsizlikleri örten bir kurumsal inanç olarak sorgulanır. Kitabın en belirgin eleştirilerinden biri, teknoloji sektörünün meritokrasiye duyduğu inançtır. Silikon Vadisi, çoğu zaman yetenekli olanın hızla fark edildiği, hiyerarşilerin zayıf olduğu ve iyi fikrin kendiliğinden ödüllendirildiği bir yer gibi sunulur. Wiener ise bu ideal ile iş yerindeki gerçek ilişkiler arasındaki mesafeyi gösterir. Düz organizasyon, pazarlığa açık ücret ya da esnek görev tanımları ilk bakışta özgürleştirici görünebilir. Fakat bunlar zaten daha fazla özgüvene, bağlantıya ve müzakere gücüne sahip olanların lehine işleyebilir. Özellikle kadınların emeğinin nasıl algılandığı bu çelişkinin önemli bir parçasıdır. Winner, bazı erkeklerin çalışmasının strateji olarak okunurken, kadınların benzer katkılarının bakım, uyum ya da sevgi diliyle açıklanabildiğini aktarır. Bu ayrım, kimin lider olarak görüldüğünü, kimin ücret pazarlığında güçlü olduğunu ve kimin görünmeyen işleri üstlendiğini etkiler. Kitap, eşitsizliği yalnızca açık ayrımcılık olaylarıyla açıklamaz. Daha çok, tarafsız görünen sistemlerin mevcut güç farklarını yeniden üretebileceğini anlatır. Meritokrasi kavramının ironik biçimde başlangıçta eleştirel bir anlam taşıyan bir terim olması da bu çerçevede anlamlıdır. Winner'ın incelemesi, teknoloji şirketlerinin eşitlik iddialarını bütünüyle reddetmekten ziyade bu iddiaların hangi pratiklerle sınanması gerektiğini sorar. Oku, iyi niyetli dilin adil sonuç garantisi olmadığını hatırlatır. Dördüncü olarak, yüksek maaş ve anlamlı iş vaadi. Mean, gerçek değerine dair bir çelişki yaratır. Winner, teknoloji sektörünün ücretlerini yalnızca kişisel refah meselesi olarak ele almaz. Yüksek maaşlar ile yapılan işin toplumsal değeri arasındaki ilişkiyi sorgular. Yayıncılık, sanat ya da kamusal katkı sağlayan işler ekonomik olarak kırılganken, yatırım destekli bir girişimde destek e-postaları yazmanın daha güvenli ve daha iyi ücretli olması ona rahatsız edici görünür. Bu gözlem, teknoloji çalışanlarının emeğini değersiz saymak anlamına gelmez. Asıl soru, piyasanın hangi işleri neden daha çok ödüllendirdiğidir. Girişim ekonomisinde ücretler, çoğu zaman şirketin bugünkü karından çok gelecekteki büyüme beklentilerine, yatırım akışına ve yetenek rekabetine bağlıdır. Bu nedenle çalışanlar kendilerini hem ayrıcalıklı hem de güvencesiz hissedebilir. Şirket hızla büyürse ödül artar, yön değiştirirse roller ve vaatler bir anda anlamsızlaşabilir. Winner bu gerilimi kişisel deneyimiyle taşır. Daha iyi yaşam koşullarına kavuşmanın verdiği rahatlık, yaptığı işin sonuçlarına dair şüpheleri ortadan kaldırmaz. Kitap burada kolay bir saflık önermez. Kültürel üretim alanındaki düşük ücretleri romantikleştirmez, teknoloji maaşını da otomatik olarak yozlaştırıcı ilan etmez. Bunun yerine işin değeriyle ücretin birbirinden koptuğu bir ekonominin kişisel kararları nasıl zorlaştırdığını gösterir. Bu sorgulama günümüzde beyaz yakalı emek, girişim sermayesi ve mesleki anlam tartışmaları için hala günceldir. Son olarak çalışan hakları ve örgütlenme fikri. Teknoloji iyimserliğine karşı sınırlı bir alternatif sunar, kitabın ilerleyen bölümlerinde Winner, teknoloji çalışanları arasında haklar. Temsil ve örgütlenme üzerine gelişen konuşmalara dikkat çeker. Bu nokta önemlidir çünkü Silikon Vadisi uzun süre çalışanlarını geleneksel işçi kimliğinden uzak tutan bir dil kullanmıştır. Çalışanlar kendilerini şirketin misyonuna ortak, yaratıcı bireyler ya da geleceğin kurucuları olarak görmeye teşvik edilir. Ücretsiz yemekler, ofis içi sosyal hayat ve ayrıcalıklı çalışma imkanları, işveren ile çalışan arasındaki temel çıkar farklarını görünmez kılabilir. Winner'ın aktardığı tartışmalar bu görünmezliğin kırılmaya başladığını düşündürür. İnsanlar ücret, temsil, iş güvencesi ve ürünlerin toplumsal etkileri hakkında daha açık sorular sormaya başlar. Yine de kitap bunu kesin bir dönüşüm ya da kolay bir çözüm olarak sunmaz. Haklar ve sendikalaşma üzerine teorik konuşmalar yapılırken, aynı ortamda şirket ayrıcalıklarından yararlanılması sektörün çelişkilerini sürdürür. Evrensel temel gelir gibi fikirlerin konuşulması da bu ikiliği taşır. Bu fikirler ekonomik belirsizliğe yanıt arar, fakat şirketlerin yarattığı güç yoğunlaşmasını tek başına çözmez. Winner'ın yaklaşımı, teknoloji çalışanlarının eleştiri geliştirmesini değerli görür. Ancak eleştirinin kurumsal ve kolektif karşılığı olmadan sınırlı kalabileceğini sezdirir. Böylece anı bireysel vicdanın ötesine geçen bir soru sorar. Teknoloji ürünlerini üretenler, çalışma koşulları ve toplumsal sorumluluk konusunda nasıl ortak bir söz sahibi olabilir? Sonuç olarak, Uncanny Valley, teknoloji sektöründe çalışanlar, bu alana girmeyi düşünenler ve dijital şirketlerin toplumsal etkisini anlamak isteyenler için güçlü bir okuma sunar. Özellikle kariyer kararlarını yalnızca maaş ya da prestij üzerinden değerlendirmeyen okurlar, Winner'ın ekonomik güvence, kişisel aidiyet ve mesleki anlam arasındaki gerilimi dikkatle kurmasından yararlanabilir. Kitap, yöneticilik ya da girişimcilik için doğrudan bir rehber değildir. Bunun yerine iş yerindeki dilin, avantajların ve başarı anlatılarının hangi güç ilişkilerini gizleyebileceğini görmeye yardımcı olur. Bu da okura bir şirketin kültürünü değerlendirirken yalnızca ürününe veya büyüme hızına bakmama alışkanlığı kazandırır. Benzer Silikon Vadisi kitaplarından ayrıldığı nokta, içeriden bilgi veren bir ifşa metni olmaya çalışmamasıdır. Winner, belirli şirketleri hedef tahtasına koymak yerine, sıradan çalışma günlerinin ayrıntılarından sektörün daha geniş mantığını çıkarır. Ayrıca kendisini tamamen dışarıda, ahlaken kusursuz bir gözlemci olarak konumlandırmaz. Teknolojinin sunduğu rahatlık ve statüden etkilenmesini açıkça anlatması, eleştirisini daha inandırıcı kılar. Bu kişisel dürüstlük, kitabın edebi niteliğiyle birleşir. Sonuç olarak Uncanny Valley, teknoloji karşıtı bir slogan değil, dijital ekonominin cazibesiyle maliyetini aynı anda düşünebilen, keskin ve ölçülü bir anıdır. Oker, burada yalnızca Silikon Vadisi hakkında değil, günümüz çalışma hayatında güvence, değer ve sorumluluğun nasıl birbirine bağlandığı hakkında da daha net sorular bulur. Destek olmak isterseniz Anna Wiener kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.